Mısra-i Berceste. Monarşi, Hakan Şartdemir. Ben kurtların eviyim. Çatım harap, komşularım cimri ve bunak. Sığ ufuklar kesmiş yollarını. Toprağım aç. Oğullarım kavgalı. Kızlarım dargın. Ve genzimde türkülerim tutsak. Bir dost yok burada bana. Bu can çekişen vadisinde saltanatımın. Bir dost yok ki kapımı çalsın. Şu kuduz rüzgarlar gibi etime dişlerini geçirirken mırıldanarak desin ki seni görmek geldi içimden. Sadece seni görmek için geldim ben. Ama yok kimse. Kimse gelmedi bugüne dek. Vermedi kendini hiçbir güzel. Bu genç iskeletinden sevgilinin. Hiç armağan beklemeden. Ben kurtların gıcırdayan dişlerinin çemberine hapsolmuş, bu kutlu mezbanın külden döşeklerinde gezinen farelerin efendisiyim. Yiğidini kaybetmiş bir koca karı gibi ağlayıp dövünemem. Bodur denklemlere kalmış olsa da işim, kuluyum, kölesiyim ben, o sonsuz merhametin.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aycan Feren ve mikrofonda ben İpek Önder. Bu haftaki birlikteliğimiz başladı, hoş geldiniz. Konuklarımızla birlikteyiz. Şair ve yazar Hakan Şartdemir, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Şair ve yazar Osman Özbahçe de bizlerle birlikte, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Evet, Hakan Şartdemir'le günümüz şiirini konuşmaya geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim istiyoruz.
Çok güzel bir sohbet yaptık Şartdemir'le ve devam edelim dedik. Geçen haftaki meseleleri hatırlatmaya, üzerinden tekrar geçmeye gerek yok. Şiirimizi ve günümüz şiirini konuşuyorduk. Şu an ortamda karşılaştığımız sorunlar üzerinden şiir tanımlamaya, konuşmaya çalışıyoruz. Hakan, ben şimdi son zamanlarda şunu da çok net bir şekilde ve çok sık bir şekilde, daha önce yine olmadığı ölçüde sık bir şekilde görüyorum. Sezai Karakoç diyor. Eleştirmen veya yazar. Cemal Süreya diyor, Turgut Uyar diyor, işte Ece Ayhan, Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel. Ama bu isimlerin arasına şairliği tartışmalı, doğrudan yeteneksiz diyebileceğimiz, hatta üçüncü sınıf diyebileceğimiz şair isimlerini de yerleştiriyor. Mesela size 10 tane, 15 tane bir liste, şairden oluşan bir liste sunuyor. Şimdi siz iyi şairlere bakarak aralarında anılan bu şairleri de onlar gibi kabul ediyorsunuz. Bu bilinçli mi yapılıyor sence? Yoksa vurdum duymazlık mı? Buna nasıl yaklaşıyorsun örneğin? Böyle örneklerle yani
bu
karşılaştığında.
Cehaletten kaynaklanıyor olamaz. Burada bir şey var, kasıt var diye düşünüyorum ben. Yani şöyle bir şey var. Her kuş kendi cinsiyle uçar. Şiirde hani bunu...
Yani bu kuşlar kendi cinsleri değil yani. Bu çok açık.
Böyle bir diyelim sıralama yaptığımızda, yani belli isimleri saydığımızda ve orada tartışmalı bir ismi buna kattığımızda, bu işin esasına kafa yoran insanlar bunu anlar. Bu ancak şiire belli bir mesafede olan insanlar tarafından anlaşılmayabilir. Yani... Şiirle bir ilgi kurmuş ama yani hangi şairi okuması gerektiği konusunda henüz kafasında herhangi bir şey netleşmiş değilse o kişi bu sayılan isimler arasında hani niteliksel bir şey yapamadığı için, bir kıyaslama yapamadığı için belki hani bunu şey yapabilir, dikkate alabilir ama şiire gerçekten
normal bir şeymiş gibi yapıyor bunu. Doğal bir hareket olarak yapıyor.
Bunu özellikle işte bu geçen hafta konuştuk. Bu tarihi şair, şahsiyet olarak şair rejiminin yıkılması ile bu artık şöyle bir rejime geçtik. Bir şair bir başka şaire göre şair. Yani şimdi Mustafa Irgat diye bir şair var. Bu normalde şiirimizde belki kendi dönemi içinde oluşmamış bir şair. Önemli bir kurucu bir isim değilse de dikkate alabileceğimiz bir şair. Ama bugün diyelim bu isim gibi isimler anılarak diyelim ki başka genç şahsiyetler, figürler kendine bir alan açmak istedikleri için Mustafa Irgat veya benzeri isimleri kullanıyorlar. Ama mesela diyelim işte geçmişe baktığımızda Ece Ayhan, İlhan Berk bir arada sohbet ederlerken işte bizim zamanımızda da işte bu isimler düşmüş diye İzzet Yasar, Mustafa Irgat gibi isimleri aslında bir anlamda hani evde bu var anlamında konuşuyorlar. Yani biz İsmet Özel veya Turgut Uyar ismini andığımızda Mustafa Irgat'ı aslında anmamamız gerekir.
Bu bir gözü açıklık. Yani iyi şairle kötü şairi eşitmişçesine aynı hizada anmak, sıralamak veya liste oluşturmak bir gözü açıklık ve hakkaniyete uymayan, doğru olmayan bir şey. Ama dergilerle kurulan ortamın buna izin vermemesi gerekiyor. Buna izin vermemesi bir yana bunu üreten bir mekanizmaya dönüşmüş ortam.
Zaten sıkıntı bu. Yani ben Mustafa Irgat'ı olumsuz yani kötü bir şair anlamında söylemiyorum.
Tabii ki.
Ama biz kurucu şair, büyük şair, önemli şair dediğimizde sayacağımız isimlerle daha minör şairleri sayarken ki şeyimizi, rahatlığımıza sahip değiliz. Yani bizim şiirimizi yapan asıl şairler, şiirde alan açan şairler dediğimizde başka bir kategoriden bahsediyoruz. Bu kategoriye şiire bir şekilde kafa yoran, şiirde belli bir aşamayı kat etmiş şairleri kastetmiyoruz. Yani işte Orhan Veli diyoruz. Orhan Veli çünkü şiir düşüncesi olarak kurucu bir şair. Şiiri şey olabilir. Küçük şiirler yazmış olabilir. Ama toplamda teorik anlamda ya da işte hareket şiire bir alan açması, hareket getirmesi anlamında Orhan Veli önemli bir şair, kurucu bir şair diyoruz. 4-5 mısralık bir şiir, yani Hayuki'ye benzer bir şiir yazdığında Orhan Veli bu şiirimizin en önemli şiiri değil. Ama Orhan Veli yani ondan önceki şiiri yıktığı için, onun yerine yeni bir şey koyduğu için biz Orhan Veli'yi yok sayamayız. Şimdi Orhan Veli gibi bir şairin yanına da Özdemir Asaf koyamayız.
Konuluyor işte.
Yani şimdi koyarsak işte bunun üzerine cidden kafa yoran şiirin meselelerini bir var olma tarzı haline getiren gerçek anlamda şair diyebileceğimiz Safkan, şair diyebileceğimiz kişiler buna ya da eleştirmenler de buna itiraz eder diye düşünüyorum.
O ortamda böyle bir itiraz...
Yani bunu Safkan şairler de yapmış bu arada. Yani işte diyelim Cemal Süreya, Ece Ayhan, İlhan Berk de böyle isimler saymışlar ama bunlar hani ne olmuş? Tarih içinde
ama mesela
şiirimize kalmamışlar.
Sezai Karakoç'ta ve Turgut Uyar'da diyelim ki İsmet Özel ve Cahit Zarifoğlu'nu da ekleyebiliriz. Görmüyoruz.
Ama onlar da çok tutumlu o konuda.
Ben bu konunun devamı olarak şunu da sormak istiyorum. Ne düşündüğünü merak ettiğim için. Şimdi objektif olarak işte iyi şairler, kötü şairler belirleyebiliyoruz. Veya herkes üzerinde ittifak edebiliyor bunun. Ama bir de bireysel olarak örneğin ben sevdiğim şairleri sıralıyorum. Sadece biraz önce isimlerini andığın için öyle söyleyelim. Orhan Veli, Özdemir Asaf dedin. Biri ciddi ciddi şair, biri belli ölçüde ortamın içinde bir şair. Bir kişi sevdiği sıkı şiir, sağlam şiir anlamında önemsediği şairleri söylerken araya yine biraz öncekinde olduğu gibi hem gerçekten birinci sınıf şairler hem de üçüncü sınıf şairleri sayabiliyor. Ve diyorsunuz ki ya bu şairi seven, önemseyen kişi bu şairi nasıl seviyor, nasıl önemsiyor? Yani ikisinden aynı anda nasıl zevk alabiliyor?
Yani biz bu şairleri, bu önemli saydığımız şairleri şair saymamızın nedeni onların ortaya koydukları eserler. Ama bu eserlere baktığımızda...
Şerkemir, bunu günümüze getirerek de konuşabiliriz. Şimdi bugün de çok iyi şairler var.
Tabii ki.
Bu iyi şairler ayrıca bir tarihsel perspektif kazandığında işte Sezai Karakoç, Cemal Süreya, İsmet Özel, Zarifoğlu bunlar neyse en azından onlar kadar önemli olacak şairler. Ama bugün için de öyle. Yani gerçekten sağlam ve iyi bir şairle son derece yeteneksiz bir şairi aynı anda üstelik bu şiir işinin içerisinde olan bir kişi beğendiğini, sevdiğini, okuduğunu veya önemli bulduğunu söyleyebiliyor. Bu da şaşırtıyor beni.
Şöyle işte gene önceki tartışmaya geliyor. Yani eleştirmenden yoksunuz. Eleştirmenden yoksunuz derken hiç ortada eleştirmen yok anlamında değil. Yani nesnel eleştiri diyordu mesela Cöntürk. Yani nesne derken de burada şiirin nesnesi, yani nesne dediğimiz şey eleştirinin nesnesi pardon. Sanat eserinin kendisi, eserin, şiir kitabının kendisi, evet. Ya da şiirin kendisi. Yani şimdi bu buraya yoğunlaşmadan biz isimler üzerinden, bir takım şeyler üzerinden, aktüel diyelim ki yaşantısal şeyler üzerinden şiiri değerlendirdiğimizde, şairin kişiliğine baktığımızda ya da o kimse eğer onun yapıp ettiğine baktığımızda, onunla kurduğumuz ilişkiyi, iletişime dikkat ettiğimizde bir sonuca varamayız. Ama esere evet. odaklandığımızda bence bunu şey yapabiliriz, sağlayabiliriz. Yani bunların yani şair sayılmasının birçok nedeni vardır ama hepsinde ortak gördüğümüz şey imgelem gücü gibi bir şey var.
Yani biz iyi şair, kötü şair aşağı yukarı bir ayrım yapabiliyoruz.
Evet ve bunlar hani insanın meseleleriyle, Türkiye'nin meseleleriyle dolaysız bir şekilde bağ kurmuş kişiler olduğunu görüyoruz.
Yani şart.
Yani biz diyelim ki Behçet Necati Gil'den bahsediyoruz ama evet. Behçet Necati Gil şiirlerinde bu Türkiye'li meselelerini bir şekilde şiirine tercüme etmemiş olabilir. Ama işte
şiir sanatının gereklerini yerine getirmiş
evet,
ama.
Evet bunu ciddiye al, bunu titizlikle yaklaştığı için
evet.
Biz Behçet Necati Gil'i değerli buluyoruz.
Yani bu konuda bir hassasiyet yok ortamda. Yine şöyle bir husus var. Zeki arkadaşlar referanslarını gizleyerek konuşuyorlar. Yani bunda da artık herkesi ikna ettim diye mi düşünülüyor? Veya yine normal doğal bir iş olarak mı? Hani bu normal bir şey, herhangi bir sakınca yok anlamında mı böyle davranılıyor? Burada da emeğe bir saygısızlık yani o gizlenen referansa ciddi bir saygısızlık söz konusu. Bu da ortamda sorgulanmayan hususlardan birisi.
Bizim şiirimizde tabular var aslında. Esinlenme, etkilenme, intihal konuları mesela. Ya da işte bir şairin gölgesi altında kalma. Bu aslında ayıplanan bir şey. Şiir ortamında pek makbul olmayan bir şey. Aslında bana kalırsa şiirin bir talimatı yok. Yani şiir talimatlara kapalı. Bütün her şeye açık. Yani işte gelenek diyelim, yenilik diyelim aslında bunlar birbiriyle çelişen şeyler değil. Yani ben gelenekteki bir takım teknikleri, sanatları bugün şiire dahil edebilirim.
Tabii
ki. En azından bugün böyle bir şeyimiz var. Yani şiir artık bir söz sanatı olarak bile alınmak zorunda değil. Yani şiir görsel şiir diye bir şeyden söz ediyoruz. Bütün bunlar şiirin aslında alanını genişleten faktörler.
İsterseniz şimdi söyleşimize Hakan Şarkdemir'in güzel bir şiiriyle devam edelim.
Tabii ki.
Yer çekimi bilgisi. Aşk yoksa aslı yoktur hiçbir şeyin. Aslı yok, senin dediğin gibidir kumandanların hali. Televizyonda bir şey yok yine değil mi? Aşk yoksa aslı yoktur dinlediklerinin. Aslında hiç ilgisi yoktur bizimle. Ne deve dikeniyle ne gülle. Asma kattan sarkan asmalar gibi sarkıyordur her şey. Yoksa inan kokuşmuş bir boşluktur gölgeleri. Asla bir asalet fikri vermez asal sayılarda. Salaklar içindir yalnız gramer ve geometri. Aşk yoksa tutunduğun şeyler yalan. Sağlam değildir hiçbir payda, hiçbir zemin. Adım attığın her yer viran. Güven vermez, barınak olmaz. Bir kahramanın öleceği yer değildir hiçbirisi. Ya da bir sevgilinin bekleyeceği.
Ne Asur, ne Tarsus, ne de Kars. Evin olamaz asla senin. Aşk yoksa, ey as, ey asker, ey Akileus, bir aspirin al, sıraya geç. Sıraya geç, talimatlara uyarak. Sıraya geç, yat, uzan, önce derin bir nefes al, sonra nişan. Sonra yıkan, günün posası aksın üzerinden. Hadi kalk, sıraya geç. Aşk olmasa da bir şarkı mırıldan bize eskilerden sen. Hadi ama bir değeri olduğunu söyle yaşamanın. Ama bir değeri olduğunu dans ederek bir üst model arabanın söyle tutkalım bir değeri var de yüksek sesle. İşte, işte bu benim olmak istediğim yer. Tıpkı olmak istediğim gibi her şey. Çıldırıyorum, ölüyorum, evlenelim, seni seviyorum de kahretsin yüksek sesle. Seni seviyorumun ve bozuklukların her birinin bir değeri, ister bir kişilik olsun isterse çok çokça bir değer. Parayla ya da kalıtımsal ya da alışkanlıktan. De hadi de, hadi hadi sene. Hijyenin boşuna olmadığını söyle bizlere. Bir adım sağa at, bir adım ileri. Suda bir akıntıyı kovalayan penguenler gibi. Boşa çıkamaz bunca şey. Boşa çıkamaz elbette yer çekimi bilgisi. Ve varsa boşanmanın da bir değeri, yüksek, daha yüksek bir sesle söyle. Bir adım ileri, evet, iki adım geri. Yakıtın, çoğalmanın, aydınlanmanın ve her şeyin bir sebebi. Söyle, bir anlamı var mı beklemenin? Sıraya geç, sırada kal. Sıra yok ama sıra sensin. Sen kal, sırasız kal, yaşamasız ve yalnız. Hadi. Çık çıkabilirsen bu sıkışıklık içinden. Çık, o sıradan günlerin hesabını sor. Sıradan bir adam olarak kendi kendinden ve sıradanlaşan her şeyden nefret eden, sarı bir günü taşımaktan yorgun alnında bir sargı niyetine, sırdaşını yitirmiş bir adam olarak sor. Sor, nedir bu olup biten? Hey Edip, bu olup biten de ne? Kim? Ama kim boyamış bu renge taksileri?
Şarkdemir, başarının ölçüsü sence nedir? Sağlam şiir üretmek mi, çok satmak mı? Bugün ortam bize diyor ki çok satmak başarıdır. Öbürü hikayedir diyor. Yani, çok açık bir şekilde söylüyor üstelik bunu.
Niceliksel ölçüklerle bizim şiire yaklaşmamız şiirin çıkarsızlığıyla çelişen bir şey olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Şiir, yani diyelim ki işte ekonomik sistemin söz geçiremediği bir alan. Yani onun karanlıkta, yani ekonomik sistem için, düzen için karanlıkta kalan, simgesel alanda kalan bir alan. Dolayısıyla yani bizim şiirde gördüğümüz şey, şiirin bu mevcut sisteme herhangi bir şey borçlu olmadığı. Yani bir şiir değiş tokuş edilebilir bir şey değil. Şiirle biz herhangi bir derdimize çözüm bulamıyoruz. Şiir işe yarar bir şey değil.
Kolayca paraya çevrilemiyor.
Yani baktığımızda bu değiş tokuş mantığının dışında olan, simgesel alanda kalan bir uğraştan bahsediyoruz. Ve bunu biz insanın var olma tarzıyla açıklıyoruz. Şiirin mesela Yunanca'daki işte kökenindeki, sözcüğün kökenini poiseis, bir yapma tarzı. Hı hı. Yani şiir teknik bir şey. Ama işte bir yandan da estetik bir planda biz bu uğraşı veriyoruz. Onun temeline baktığımızda da bu bir var olma tarzı. Yani estetiz. Dolayısıyla şiir piyasanın mantığının dışında. Böyle anlayabiliriz.
Böyle anlayabiliriz de, hı hı, iyi sanatçı, sağlam.
Yani başarıyı orada niceliksel ölçütlerle evet, ölçmeye kalktığımızda elle tutabileceğimiz somut bir şey yani şiirde mevcut değil.
Edebiyat yani dergisine veya şaire ne yaptın, nasıl yaptın sorusu sorulmuyor. Edebiyat dergisine de şaire de kaç sattın sorusu soruluyor. Şiiri başardın mı, başaramadın mı? İyi şiir yazabildin mi, yazamadın mı? Şiirde yeni yollar açabildin mi, açamadın mı? Böyle tartışmalar yapmak yerine, buralara emek vermek yerine insanlar işte az satıyor demek ki başarısız diye düşünüyor.
Bu ama kültürel alanın sorunu. Yani kültürel alandaki bir takım aygıtlar şiiri bu şekilde ölçebilir. Çok satmaya, yani piyasanın mantığını şeye indirgeyebilir. Şiirin kalitesiyle nicelikleri birbirine karıştırabilir.
Yani ben şairlerimizi...
Bu ama diyelim işte eleştirenin veya teorik düşünümün bir çıkarımı olamaz. Ya da şairin kendi şeyi olamaz. Kafa yormasının bir şeyi olamaz. Şiirin kendi içindeki düşünüm de buna...
Yani şairlerin olaya böyle baktıklarını zannetmiyorum ben. Şiirle uğraşıyorum. O zaman benim şiirde bir şeyi başarmam lazım. Mantığıyla değil de kendimi işte nasıl daha çok kişiye duyurabilirim gibi yollar aradıklarını düşünüyorum. Yani yaptıkları işe yoğunlaşmak yerine bu işle diyelim hiçbir alakası olmayan alanlarla işte uğraştıklarını
eser
düşünüyorum.
Eser buradan çıkmıyor. Eser çıkmazlığın ve çıkarsızlığın deltasında çıkan bir şey.
Evet, yani... sizin çıkarsızlık tespitiniz üzerinde inşallah insanlar düşünür. Öyle umalım. Ortamı ele aldığımızda maalesef kapalı devre şiir mecraları anlayışlarıyla karşılaşıyoruz. Yıllardır da böyle. Belki de 50 yıldır, 100 yıldır böyle bir türlü bu sorunu aşamıyoruz. Bu çevrim içi kapalı devre çalışma kılık değiştirse bile temelde hep aynı kalıyor. Bunu aşmak için sence neler yapılabilir?
Aslında bu kapalı devreyi yani bir yandan baktığımızda çok olumsuz bir şey. Yani şiirin kendi içine kapanması ya da şair belli bir şair topluluğunun ya da işte birkaç kişinin belli bir şiir anlayışı etrafında ya da o alanı içine, anlayışın alanı içine kendini sınırlaması, hapsetmesi bir yandan baktığımızda ciddi bir sorun. Ama bu mesela Batı'da diyelim işte sanatsal akımlar, hareketler söz konusu olduğunda olumlu bir şey olabiliyor.
Belli bir şiir anlayışına sahip insanları düşündüğümüzde olumlu şeye %100 katılıyorum.
Yani biz bir hareketi dolaşıma sokabilmek için, sanat alanında bir alan açabilmek için ya da bir belli mevcut konvansiyonları, gelenekleri yıkabilmek için yeni bir şey kurmak üzere belli bir anlayış etrafında toplanıyoruz. Belki şiire bazı talimatlar dayatıyoruz. Bunlar geçici olabilir. Diyoruz ki böyle şiir yazacağız biz. Diyelim ki işte imgeye, nesneye dolaysız yaklaşacağız. İmgeci bir şiir yazacağız. Mesela sözcük ekonomisine, müziksel ifade sırasına riayet edeceğiz, uyuyacağız gibi şeyler kendimize biçiyoruz. Talimatlar biçiyoruz ve bunları uyguluyoruz. Bu aslında şiire bir alan kazandırıyor. Ama bu yoksunluktan kaynaklanıyorsa eğer, yani biz bunu ne yapacağımızı bilemediğimiz için yapıyorsak, yani meselesizsek o zaman bu bir sıkıntıdır. Yani bu şiire alan açmak yerine şiiri alanını, mevcut alanını da kapatmak anlamına gelecektir.
Şart Demir, işe yani. Mesele kattığımızda da durum değişmiyor. Mesela ideolojik körlük. Siz ne kadar iyi şair olursanız olun, sizinle aynı dünya görüşünü paylaşmıyorsam ben, dergimde işte etkilediğim ortamda sizin adınıza yer vermiyorum. Bu ne kadar büyük bir aymazlık, haksızlık.
Diyelim iki taraf olduğunu düşünelim. Bu iki taraf da aslında birbirlerinin refleksleriyle hareket ediyor. Bu şiire bir şey katmıyor ya da sanata bir şey katmıyor. Yani ideolojik körlük bu anlamda yakıcı bir şey.
Evet.
Yani yapıcı veya yıkıcı da değil. Yakıcı bir şey. Yani ortada bir verim varsa, bunu eser varsa, birikim varsa bunu ortadan kaldıran, bunu yok eden bir şey. Halbuki hareket veya akım söz konusu olduğunda bunun bize bir şey getirmesi ya da mevcut bir şeyi sarsması, yıkması beklenir. Yani ideolojik körlük dediğimiz şey bu anlamda zaten şiir için çok tehlikeli bir şey. Aslında bütün alanlar için bu tehlikeli çok, bir şey. Yani işte diyelim biz bilim alanında veya siyaset alanında böyle bir şey söz konusu olduğunda bu da hani o topluluk için hiç sadece şifa olmayan bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Bu ideolojik körlük bizim toplumumuzda yıllardır, belki 10 yıllardır şikayet ettiğimiz bir mevzu.
Evet.
Yani daha önce de konuşmuştuk. Biz bir araya gelip bir şey yapmak pek istemiyoruz. Ya da bir araya gelen insanlardan rahatsız oluyoruz. Halbuki burada işte dediğim gibi şiire bir ivme kazandıran bir şey ortaya çıkabilir. Bunu bekleyip görebiliriz. Yani biz buna katılmayabiliriz. İdeolojik olarak biz bununla barışık olmayabiliriz. Mesela sanatta birçok figür var ki diyelim ki belli bir dünya görüşüne sahip. Ama biz bu insanlara bakarken bu adam Yahudi. İşte diyelim Sol Levit Yahudi. Biz bu adamın eserine bakıyoruz. Onun Yahudiliğini söz konusu etmiyoruz. Ya da Marc Chagall İşte Tevrat'ı resimlerken biz oradaki işte estetik şeye bakıyoruz, kaygıya bakıyoruz. Yani Tevrat'ın hikayesiyle ilgilenmeyebiliriz. Bilmiyorum, evet. Anlatabildim.
Yok, katılıyorum size. Şöyle bir husus da var. Programımızın sonuna yaklaştık galiba. Biz mesela iki haftadır seninle sorunlar üzerinden gidiyoruz. İşte şöyle bir sorunumuz var, böyle bir sorunumuz var diye konuştuk sürekli. Kendimiz birebirken de böyle konuşuyoruz. Yazı yazarken de böyle yazıyoruz. Mesela işte şöyle bir sorun, böyle bir sorun diye sorunlar üzerinden gidiyoruz. Bu sorunlar üzerinden gitmek de bugün yazan iyi şairlerin gündeme gelmesinin önündeki engellerden birisi bence. Yeterince iyi örneklere vakit ayıramıyoruz. Onları konuşamıyoruz, yazamıyoruz, gündeme getiremiyoruz, tartışamıyoruz. Bu da bence bir kısa bir yakın geçmiş araştırdığımızda ilk defa bu yıllarda, son 20-30 yılda olan bir şey. Son 20-30 yılda iyi kitap yazmak, iyi şair olmak neredeyse bir suça dönüşmüş vaziyette.
Evet. Yani teoriye karşı mesela bir şey var. Teori yadırganan bir şey. Yani şiir esere odaklanmıyoruz. Yani dikkate aldığımız şey, yani genel olarak söylüyorum, eserden ziyade o kişinin şiir ortamı içinde etkinliği. Buradan dolayı ağırlığı ölçüyoruz. Halbuki işte eser odaklı bir şey lazım.
Bakış açısı olması lazım.
Eleştiri olması lazım. Ve bu eleştirinin teorik bir zemini olması lazım. Bu pek ne kafa yorulan bir şey ne istenen, evet, bir şey haline gelmiş durumda. Yani kimse bu alan uğraşı vermek istemiyor. Belki işte dediğimiz gibi sosyal medyanın, işte bir takım şeylerin hani daha hızlanmasının, iletişimdeki şeylerin başka tür etkileri olabilir bu dediklerimiz söz konusu olduğunda. İyi şair, belki hani tırnak içinde iyi şair diyelim, sağlam şair, sağlam şiir bir şekilde kalır.
Kalır.
O kalmasının nedeni de o şiirin bugüne odaklanması. Şiirin geçmişi taklit etmesi, geleneği bir anlamda yağmalaması değildir. Yani o şiirin derdi bugün olup bitenlerdir. Vahim olan şeydir. Bugün olan olup bitene genç şair diyelim, vahim olana o kafa yorduğu için bu bizim aslında yadırgadığımız bir şey. O oradaki acemilik bizi kendine yadırgatır. Yunus Emre'ye dönelim mesela. Yunus Emre kendi döneminde belki çok yadırganan bir şairdi ama yüzyıllar geçti. Yunus Emre hala Türkçenin belki en genç şairi olarak hala Yunus Emre'yi konuşabiliyoruz. Ben bunun Yunus Emre'nin o zamanki acil olan, mevcut olan, aktüel olan, edimsel olan gerçeğin neyse ona kafa yormuş olmasından dolayı bu kadar güçlü olduğunu düşünüyorum. Dil konusuna ayrı bir bahis açılabilir ama asıl neden, yani Yunus Emre'nin kendi zamanındaki bir şair olarak belirmiş olması. Eğer Yunus Emre kendi zamanında olup biten şeylere kafa yormuş bir şair olmasaydı belki bugüne kalmayacaktı.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Katıldığınız için keyifli söyleşimizi burada noktalıyoruz. Mısra-i Berceste'nin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Konuklarımız şair ve yazar Hakan Şarkdemir ve Osman Özbahçe'ydi. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ne bu laye, ne yıldızların gözyaşı, ne bir salkım umut. Bir gülü düşledik hep evrenin sedirinde. O sonsuz güzelliğinde biz ki kaybolduk. Aşk size olmazsa olmazdı, bize put. Kümelendik, hepimiz bir kümbete küme küme. Kem gözden çekinip dönmemek için çere çöpe. Ah, neydi bizi kenetleyen birbirimize, bileydik. Aşk değildi, alkeme, ne de kelmestire. Bir musluktuk, bir kurna, bir bulak, bir şadırvan. Bir tulumbaydık, çiğ çamuru ayıran sudan. Cananı arar iken can ne, bula ne. Bir esenlik getirdik, bir serinlik değil aşk. Bir karartı sanırdı bizi daralan yürek. Bilmezdi tohumu geç düşen bir revnak saklı göğsümüzde. Yürek daralmasa elbet inşirah gecikecek. Bir şey çakar içimizde. Acıtıyor. Dinlenmiyor. değil aşk. Mısra-i Berceste.